Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize gönül dolusu bir merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarımızda sizlere İstanbul'u İstanbul, Boğaziçi'ni Boğaziçi yapan şirketi hayriye vapurlarından ve bu vapurlarla ilgili hatıralardan bahsetmiştik. Evet, şirketi hayriye vapurları, kısaca şirket vapurları, eski İstanbullular için çok mühim hadiseler, mühim hatıraları yaşatan bir müesseseydi. Hatta sadece İstanbullular için değil, gezmek maksadıyla veya iş takibi maksadıyla İstanbul'a gelen taşralılar için de bu şirketi hayriye vapurları oldukça enteresan hatıralar taşırlardı. Sadece vapurlar mı sevgili dinleyiciler? Hikayeleriyle yaşayan Boğaziçi kaptanları vardı. Şirketin eski kaptanları vapurlarıyla kaynaşmış, mesleklerini seven, işlerinin ehli kimselerdi. Aralarında yıllarca aynı vapurda vazife yapanlar vardı. Ki onlar için halk gemisinin nikahlısı tabirini kullanırdı. O kaptanlar kuşağı bugün yok oldu. Tıpkı bacasından simsiyah dumanlar salan yandan çarklı gemiler gibi. Sevgili dinleyiciler, yaklaşık bir asır boyunca Boğaziçi'nde önce yandan çarklı, daha sonra da pervaneli gemilerle nakliyeyi sağlayan şirket hayriyenin birçok kaptanının adı ustalığı sebebiyle efsaneleşmiş. Yalnız Boğaz'da değil, tüm İstanbul'da büyük ün yapmıştı. Bu kaptanlar halkın bilhassa çocukların gözlerinde birer masal kahramanı gibiydiler. Gemisini büyük bir maharetle sahile yaklaştırıp yalı pencerelerinden uzatılan baklava tepsilerini almayı başaran, Boğaz'ın tipili havalarında hiçbir mani tanımadan yoluna devam ederek yolcularını zamanında ve sağ salim yerlerine ulaştıran, yolcularıyla yakından diyalog kurabilen, Boğaziçi'ni avucunun içi gibi bilen kaptanlardı onlar. Ben de çocukluğumda anneannemden hep Hüseyin dayı, Hüseyin dayı diye Kalamış gemisinin kaptanının efendim menkıbelerini, hatıralarını dinleyerek büyüdüm. Şimdi kim bilir ne oldu Hüseyin dayı ve ne oldu Kalamış gemisi. Neyse, şirket kurulduğu ilk yıllarda sevgili dinleyiciler, ekserisi Rum ve bazıları Fransız olmak üzere yabancı, ecnebi kaptanlar çalıştırıyordu. Bunlardan bir kısmı Kaptan Louis Goujon, Kaptan Nikolaki, Kaptan Dimitri, Kaptan Marco, yelkenli gemi kaptanlığından şirketi hayriye gemileri kaptanlığına getirilmişlerdi. Daha sonra bunlara Kaptan Karava, Kaptan Franoviç, Kaptan Petriçeviç, efendim Kaptan Kozma, Kaptan Stefano, efendim Kaptan Zaharaki de eklendi. Bu yabancı kaptanlar arasında en büyük namı Macaroviç kaptan yapmıştı. Şirket vapurlarında 1870'ten 1905 yılına kadar bilafasıla 35 yıl müddetle çalışan Macaroviç'e halk sakalı ve favorileri yüzünden sakallı kaptan adını vermişti. Bu kaptan Macaroviç seferleri esnasında yanında kocaman köpeğini hiç ayırmazdı. Bu köpek vapurun iskeleye yanaşıp ayrılışında hep kaptanın yanında bulunurdu. Seter türü bir büyük köpekti bu. Bu yüzden de köpek sahibiyle beraber kısa bir müddet zarfında ün yapmıştı sevgili dinleyiciler. Ama Macara Uç Kaptan'ın başını da bir hayli derde sokmuştu. Arnavutköy'de Ortodoksların, Rumların ananevi haçı suya atma merasimi sırasında suya atılan haçı herkesten önce davranıp denizden çıkarması, sonra da ağzını alıp kaçması yüzünden Macaroviç kaptan Rumların korkusundan günlerce vapurda yatmak zorunda kalmıştı. Şirket Hayriye vapuru kaptanlarından bir de George kaptan vardı. Bu George kaptan da şirketin meşhur kaptanlarındandı. Meşhur yazar Ahmet Rasim bir yazısında ondan uzun uzadıya bahsediyor ve kaptanlıktaki maharetini övüyor. Bu kaptan İngilizdi. Dikkatiyle ün salmıştı. Meslek hayatı müddetince hiç kaza yapmamıştı. Vapurunu son derece dikkatli sevk ettiği denizin üzerinde bir martı görse ona göre manevra yaptığı bugün bile anlatılıyor. Hüseyin Haki Bey'in müdürlüğü devrinde Karadeniz'de yelkenli gemi kaptanlığı yapan bazı kişiler kendisine müracaat etmişler. Şirket gemilerinde vazife almak istediklerini bildirmişler. Hüseyin Haki Bey, bu müracaatları ben can taşıyorum. İtimadıma haiz olmayanları kaptan olarak vazifelendiremem diyerek reddediyor. Ama işlerinden sadece Ömer kaptanı işe alıyor. Böylece Ömer kaptan şirketin ilk Müslüman ve Türk kaptanı olarak vazifeye başlamış. O yıla kadar Rum ve Fransız kaptanları Türkler boğaz içinde kaptanlık yapamaz diye böbürlenirlermiş. Kendilerinden usta kaptan bulunamayacağını öne sürerlermiş. Ancak Ömer kaptanla beraber başlayan Türk kaptanları devrinde yetişen birçok kişi onları gölgede bıraktı. Mesela Seyfettin kaptan gibi bazıları pazar kayıkları reisliğinden şirketi Hayriye gemisini dümenine geçerek muvaffakiyetleriyle, ustalıklarıyla herkese parmak ısırtmıştır. Başka mesela Salih kaptan, Mehmet kaptan, Eyüp kaptan, İshak kaptan, efendim Hacı Mehmet kaptan, Hacı Hasan kaptan, Mustafa kaptan, Hacı Esat kaptan, daha sonraları Şeref kaptan, Sezai kaptan, Hayri, efendim Eşref, Ziya kaptan, Yusuf kaptan, Tahsin kaptan, 26 numaralı Suhulet adındaki ilk araba vapurunun kaptanı Mehmet Ali kaptan, Temel kaptan, Arif kaptan, Ali Naki kaptan, bunlar çok meşhur Türk kaptanları. Şirketi Hayriye tarihinde hem de İstanbul tarihinde isimlerini ünleriyle beraber, maharetleriyle beraber yazdırmış kimseler. Evet, bu kaptanların çoğunun ismini biliyoruz. Bir de onlarla ilgili hatıraları biliyoruz ama haklarında kafi malumat yok. Bu kaptanlar arasında Şeref Kaptan'ın hususi bir yeri var sevgili dinleyiciler. Belki doğru, belki değil, belki gerçek, kesin olarak bilemiyoruz ama anlatılanlara göre Şeref Kaptan boğaz içinde vapurla geçerken yalılarda kendisine uzatılan tepsilerden kahveyi alırmış, içermiş, bazen de uzatılan baklavaları alıp yermiş. Şeref Kaptan'ın vapuru 74 numaralı Altın Kum. Geçerken semt halkı ve çocuklar kendisine sevgi gösterisinde bulunurlarmış. O da onlara düdük çalarak cevap verirmiş. Bu Şeref Kaptan'ın bu kadar çok sevilmesinin bir başka sebebi de ustalığının yanı sıra çok nüktedan oluşuydu sevgili dinleyiciler. Hususi seyahatlerde koşulan başlıca şart bu gezilecek vapurun Şeref'in vapuru olmasıydı. Gittiği her yerde, konuştuğu her mecliste etrafında bir sevgi halesi meydana getirirdi. Koca vapurları ters akıntılarda, karda, tipide adeta bir oyuncak gibi kullanmaktaki hüneriyle adeta herkese parmak ısırtırdı. Böyle yakışıklı, pos bıyıklı, yuvarlak yüzlü, çakır gözlü bir adamdı. Çenesinde hafif bir şey, vaktiyle çünkü bir resmini görmüştüm ben bunun eski bir mecmuada. Başında fesi, üzerinde bahriyeli üniformasıyla, siyah bahriyeli üniformasıyla hakikaten hem içi gibi dışı da hoş bir adam. Ancak genç yaşta felç oldu sevgili dinleyiciler. Ve bu durum onu çok sevdiği denizden ayırdı. Buna rağmen deniz tutkusunu yenemediği için haftanın birkaç günü eskiden kaptan olarak idare ettiği gemilerde bu kez bir yolcu gibi boğaza gider, hasretini duyduğu boğazın sert havasını teneffüs ederdi. Son yolculuğunu da yine büyük emek verdiği bu 74 numaralı Altın Kum vapurunda yaptı. Cenazesini İstanbul'dan Beykoz'a Altın Kum gemisi götürdü. Thank you. Evet, günümüzden yaklaşık 65-70 yıl öncesine kadar Boğaziçi halkının yakından tanıdığı, seyahatlerde vapuruna binmek için can attığı, dakikliğiyle ve ustalığıyla ün salmış bir kaptandı Hayri Kaptan. Tam 35 yıl süreyle Boğaziçi'nde kar demeden, tipi demeden sefer yaptı. Bilhassa diğer vapurların iskelelere bağlandığı sisli, tipili havalarda bile yolundan alıkoyulamadı. Bu sebeple halk arasında ustalığı kadar gözü pek oluşuyla da tanınmıştı. Hayri Kaptan 1880 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. Büyük babası Seyfettin ve babası Feda Kaptan da denizci. O da onlar gibi küçük yaşta denizciliğe merak sarmış. Denizcilik tahsilini yine şirketi Hayriye'de vazifeli babası Feda Kaptan'ın yanında yapmıştı. Daha henüz küçücük bir çocukken Kaptan Köşkü'nde babasıyla beraber dümen başına geçmişti. Boğaz'ın akıntılarını, iskelelerini, hususiyetlerini bir bir babasından öğrenmişti. İlk kez 1908'lerde 37 numaralı İhsan adlı şirket vapuruyla resmen kaptan olarak vazifeye başladı Hayri Kaptan. Bu vazifeyi tam 35 yıl süreyle aralıksız sürdürdü. Bu müddet içinde ustalığı, cesaretiyle Boğaziçi halkı arasında efsaneleşti. Sonra Günür soyadını aldı, Hayri Günür. Bunun oğlu Erkil Günür, ona da babası denizcilik tutkusu aşılamış. Geçen gazetelerden birinde rahmetli babam İstanbul'da ve daha ziyade Boğaz halkı arasında çok popüler bir adamdı diyor. Onu popüler yapan en mühim tarafı da cesaretiydi ve usta kaptanlığıydı diyor. İskeleye geldiği zaman eliyle koymuş gibi bir manevrada ve iskeleye çarptırmadan vapuru yanaştırırdı. Bunu gören yolcular bu mutlaka Hayri Kaptan'dır derlerdi diye babasının meziyetlerini, hünerlerini anlatmıştı. Boğaz'da deniz trafiğini en fazla etkileyen bilindiği gibi sis ve kar tipisidir sevgili dinleyiciler. O zaman Boğaz'dan İstanbul'a gelmek için otobüs, dolmuş, taksi gibi vasıtalar yoktu. Bütün nakliye şirket vapurları tarafından temin edilirdi. Siste, kar tepisinde ise nakliye kesilirdi. Ancak bu Hayri Kaptan'ı tanıyanlar çok şükür ki Hayri Kaptan var, bizi nasıl olsa işimize götürür derlerdi. Nitekim biraz sonra bir de bakarlardı ki sisler arasından Hayri Kaptan'ın kullandığı vapurun burnu görünmüş. İşte böyle sisli havalardan birinde Hayri Kaptan Yeniköy'den kalkıp Üsküdar'a kadar gelmişti. Sisten göz gözü görmüyor, her taraftan çan sesleri geliyor. Bu havada yola devam etmek çok tehlikeli. Nitekim yetkililer de öyle düşünmüş olmalı ki Hayri Kaptan'ın tabiatını da bildiklerinden Üsküdar iskelesine telefon etmişler. Aman Hayri Kaptan köprüye gelmeye kalkışmasın, çok tehlikeli olabilir demişler. Hayri Kaptan bunu öğrenince çok kızmış. Benim bunca yıllık kaptanlık şerefim var, ben buna toz konduramam. Üsküdar'a kadar geldikten sonra köprüye gitmeden duramam demiş. Ve tüm ısrarlara, ikazlara rağmen bütün maharetini, bütün tecrübesini kullanarak köprüye gelmiş. Tabi iskeleye yanaşıldığı zaman yolculardaki sevinci artık görmek lazım. Hayri Kaptan'a sevgi gösterisinde bulunanlar, tezahürat yapanlar gırla. Bu Hayri Kaptan'ın kaptanlığının yanı sıra çok renkli bir kişiliği vardı sevgili dinleyiciler. Çok dindardı. 5 vakit namazını muntazaman kılardı. İzin günlerinde Kanlıca'da Çavuşbaşı çiftliğinde atla gezintiler yapardı. Ve de Fenerbahçe kulübünün ateşli taraftarları arasındaydı. Bilindiği gibi şirketin bütün gemilerinde can simitleri kırmızı üzerine beyaz kuşaklıdır. Bu bir kaide. Ancak Hayri Kaptan Fenerbahçe'ye olan tutkusu sebebiyle 74 numaralı Altın Kum vapurunun kaptanlığını yaptığı yıllarda tüm can simitleri Güzel Sanatlar Akademisi'ne, Sanayi Nefise Mektebi'ne göndererek sarı laciverte boyatmış. Üstelik üzerine de çiçek desenleri yaptırmıştı. Böylece Hayri Kaptan'ın gemisi kendisini hemen diğerlerinden ayıran bir hususiyete sahipti. Gemi daha uzaktan görünürken herkes hayır kaptanın geldiğini anlardı. Sarı lacivert üstelik çiçek desenli can simitleri. Olacak bir şey değildi bu. Şirketin yetkilileri hop oturup hop kalkıyorlardı. Hayır kaptanı da sevdikleri için önce üzerine varmadılar. Ama daha sonra aman hayır kaptan dediler. Şu can yeleklerini yine kırmızı beyaza boyayalım. Ama hayır kaptan bu ikazları dinlemedi. Baktılar olmuyor, bu kez yasakladılar. Can yelekleri eski rengine çevrildi ama hayır kaptanın gönlündeki Fenerbahçe tutkusu sönmeyen bir meşale gibi yanmaya devam etti. Sevgili dinleyiciler, Hayri Kaptan'ın çocukları da kendisi gibi denize tutkulu insanlardı. Bu deniz tutkusunu yat ile sürdürürlerdi. Başka mesleklerden olmalarına rağmen yine denize tutkuları devam ediyordu. Hatta dedeleri Feda Kaptan'ın adını verdikleri yatıyla birçok yarışlara katılmış, mükafat almışlar ve bu sahada da ustalıklarını ispatlamışlardı. Yani cet be cet, nesilden nesile kuşak kuşak denizci bir aileydi bu Hayri Kaptan'ın ailesi. Birinci Dünya Harbi öncesinde bu Hayri Kaptan 39 numaralı neveserle Romanya'nın Köstence limanından İstanbul'a un taşıyormuş sevgili dinleyiciler. Ağustos'un ilk haftasında yine un almak için Köstence limanına geldiği sırada onu tanıyan Roman tüccarlardan biri ikaz etmiş. Hayri Bey demiş, sizi severim demiş. Onun için gizli olmasına rağmen size açıklayacağım. Ayın 15'inden önce buradan mutlaka uzaklaşmaya bakın. Çünkü o gün hükümetimiz sizin hükümetinize harp ilan edecek demiş. Hayır kaptan işte gözü pek ya, bu sözleri ciddiye almamış. Belki de bir tüccar devletin gizli işlerini bilir mi, buna imkan var mı diye düşünmüş. Bu bir rivayettir, şayiadır diye düşünmüş. Ama Ağustos'un 15'inde tam gece yarısı birden çevredeki kiliselerin çanları çalmaya başlamış. Roman hükümeti gerçekten harbe girmiş. Bu sefer Hayri Kaptan'ı almış bir kara kara düşünce. Şimdi ne yapması lazım diye düşünmeye başlamış. Üstelik yanında 63 numaralı Sütlüce gemisi de var. Roman yetkilileri gemilerin limandan çıkmasının yasaklandığını tebliğ etmişler. İşin ucunda bir torpille denizin dibini boylamak da var. Ama Hayri Kaptan gözü pek ya, bir gece kararını vermiş. Neye mal olursa olsun kaçacağım demiş. Bir gece yarısı iki gemi bütün ışıklarını söndürerek duman ve ışık göstermemeye çalışarak limandan ayrılmışlar. Peşlerinden her an Roman torpidolarının geleceğini düşünerek ölümü göze alıp İstanbul'a doğru yola koyulmuşlar. Ama gemide kömür yok. Bunda çaresini bulmuşlar. Gemilerin ahşap kısımlarını sökmüşler. Kazanda yaka yaka iğne adaya ulaşmışlar. Hayri Kaptan işte Roman hükümetinin elinden iki vapurumuzu böyle cesareti gözü pekliği sayesinde kurtarmış. Bu Hayri Kaptan Çanakkale Harbi esnasında da gemisiyle asker taşımakla vazifelendirilmişti. Bu vazifesi sırasında da büyük muvaffakiyet göstermişti. O günlerden bir gün yine Kadıköy'den vapurlarını alabildiğince askeri yüklemişler. 10 vapurluk bir kafile halinde. Bu Hayri Kaptan 39 numaralı neveseri idare ediyor. Hareketinden evvel bizzat telaşla geliyor ve bütün kaptanlara mühürlü ve kapalı birer zarf veriyor. Bunları hareketinizden sonra yolda açarsınız diyor. Neyse kalkıyorlar, yolda zarfı yırtıyorlar. İçinden bir tezkere çıkıyor. Okuyor Hayri Kaptan. Tezkerede diyor ki Çanakkale Boğazı'nda içeri bir düşman tahtel bahiri yani denize altısı girmiştir. Sizi torpillemeye çalışacaktır, dikkat ediniz. Vapurda 600 asker var. Neyse derhal lazım gelen tedbirleri alıyorlar. Askere de fişekleri sürerek her an ateşe hazır bulunmalarını bildiriyorlar. Asker tetikte, gözler denizde. Lakin Hayri Kaptan'ın gemisi kıyıdan gidiyor ve gayet tabii olarak deniz tarafını açığı gözlüyorlar. Bu suretle sabaha kadar yol alıyorlar. Ertesi gün saat 9'da Gelibolu'ya yaklaşıyorlar. Yine gözler denizde. Gemicilerden Pırgıç Kadri de vardiya nöbeti tutuyor. İşte bu sırada kara tarafından bir bu söylenen düşman tahterbahiri denizaltısı çıkıyor. Ve Neveser gemisinin yolunu tetkik ediyor. Mesafeyi ölçüp onları torpilliyor. Vardiya nöbeti tutan bu Pırgıç Kadri 100 metreden bunu görüyor. Bize doğru bir şey geliyor diye bağırıyor. Bir de ne görsünler, torpil. Hem de böyle 100 metre gibi gayet yakın bir mesafede bütün hızıyla üzerlerine geliyor. Tabii bu son derece ümitsiz bir vaziyet. Torpil sancak tarafından geldiği için her şeye rağmen bir sancak alabanda yapıyor Hayri Kaptan. Asker de fişekler sürülmüş hazır ya, hepsi ateş etmek için geminin bir tarafına yığılıyor. Vapur muazenesini bozup bir tarafa doğru alabildiğince yatıyor. Bu suretle su kesimi denizaltıcıların tahmin edemeyecekleri kadar azalıyor. Torpil geminin altından geçip gidiyor. Bu fevkalade bir şey. Neyse hemen etrafa haber veriyorlar. Böyle %100 batışla nihayetlenecek müthiş bir badireyi atlatıyorlar. Böylece Gelibolu iskelesine girdikleri zaman uzaktan ağzı köpürmüş bir atın dört nala sahile doğru koştuklarını görüyorlar. Üzerinde bir genç bir mülazım-ı sani var, yani teğmen var. Bu süvari vapurun hizasına gelince duruyor ve bağırarak soruyor. Şimdi gelen vapurun kaptanı kimdir diyor. Çabuk söyleyin diyor. Neyse cevap veriyor Hayri Kaptan, benim diyor. Hemen kaputunun cebinden bir şişe çıkarıyor. Öyleyse bunu iç diyor. Bu nereden geliyor diyor soruyor Hayri Kaptan. Kumandanımız diyor Mustafa Kemal Paşa sizi tepeden seyrediyordu. Vapurun torpillendiğini gördük. Ha gitti ha batıyor diyorduk. Sonra hayret verici kurtuluşunuzu görünce kumandan vapurun kaptanını merak etti ve bu şekerlerle bu Konya'ya gönderdi diyor. Neyse Hayri Kaptan içki içmediği için bu Konya'yı yine teşekkür ederek alıyor. Bir kenara koyuyor. O şekerleri de mürettebata dağıtıyor. Evet, bu Hayri Kaptan cesaretiyle gözü pekliğiyle meşhur olan bu Hayri Kaptan, Hayri Günür Kaptan 1944 yılında şirket hayriyenin genel enspektörlüğüne tayin ediliyor. Böylece kaptanlık vazifesinden ayrılıyor. Bu vazifesi de 2 yıl sürüyor. Daha sonra emekliye ayrılıyor. Bu deniz kurdu 1972 yılında hayata gözlerini yumuyor. Necmettin Molla'nın şirketi hayriye heyeti idare reisi olduğu, yani yönetim kurulu başkanı olduğu yıllarda Novorossiysk limanından İstanbul'a gemiler için kömür getiren Erol Şilebi şiddetli fırtınaya yakalanarak batmış. Ancak hadisede can kaybı olmamış haberlerde söylendiği üslupla. Neyse şirketin idarecileri bu haberi öğrenmişler ve vaziyeti Necmettin Molla'ya nasıl bildireceklerini kara kara düşünmeye başlamışlar. Bu Necmettin Molla 2. Meşrutiyet yıllarında heyet idare reisiydi ve yaptığı hizmetlerle şirketi yeniden neredeyse bir mecra kazandırmış, ömrünü adeta uzatmıştı. Bu kara haberi alınca kızar, sağa sola bağırır diye korkuyorlardı. Nihayet işlerinden birisi Molla'nın makamına çıkmış, Necmettin Molla'nın, Erol Şilebi'nin battığını bildirmiş. Ancak hayret, Necmettin Molla öyle beklendiği gibi bir aksülemel göstermemiş. Veya belki de üzüntüsünü çevredekilere göstermekten kaçınmış. Neyse anlatılanları sessizce dinledikten sonra şaka yolu şunları söylemiş. Bir süvari demiş, ancak 10 tekne batırdıktan sonra iyi bir kaptan olabilir. Kanlıcalı şair Nihat Bey bir gün Vükela vapuruyla Boğaz'a gidiyormuş. Yolda saatlerden bahis açılmış. Sohbette bulunanlar saat markalarını söylerken kendi saatlerinin en iyisi olduğunu öne sürüyorlarmış. Bir ara kamerada bulunanlardan Hüsam Efendi lafa karışmış. Bu Hüsam Efendi Çingene lakabıyla tanınırdı. Benim de güzel bir saatim var deyince Kanlıcalı Nihat Bey dayanamamış. Sizinki demiş mutlaka maşalıdır demiş. Çingene lakabı var ya adamın, o zamanlar böyle maşalı saatler vardı. Çingene'nin de malum maşa yapıp satmaları meşhurdur. Nihat Bey böylece bir nükteyle Hüsam Efendi'ye cevap vermiş. Evet sevgili dinleyiciler, bugün artık Boğaziçi o eski Boğaziçi değil. O şiir gibi romantizmini çoktan kaybetti. Şirket Hayriye'nin 77 gemilik dev filosundan geriye birkaç gemi kaldı. Onlar da yorgun birer savaşçı gibi o eski güzel günlerin hatıralarını yaşatmaya çalışıyor. Boğaziçi'ni avucunun içi gibi bilen, gemisiyle bütünleşmiş kaptanların birçoğu çoktan yok oldu. Şirket Hayriye'de Türk denizcilik tarihindeki şerefli yerini aldı. Şair boşuna dememiş, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diye. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.